Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Günaydın, Parlus. Ben Yetver Tanzikyan. Radyo Agos'ta bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Hemen önce onu bir anons edeyim. Aram Tigran, Yol Agira. Armen Merikyan asıl ismi. 1915'te Diyarbakır'dan göç etmiş bir Ermeni ailenin çocuğu olarak. 1934'te Kamışır'a doğdu. Ermenice, Arapça ve Süryanice şarkılar da söyledi ama en çok Kürtçe şarkılarıyla ve Aram Tigran olarak tanındı. 2009 Ağustos'unda kaybettik Aram Tigran'ı. Aram Tigran geleneksel Kürt müziğinin ve tabii ki Ermeni müziğinin önemli isimlerinden birisiydi. Onun sesinden Ermenince geleneksel bir şarkı dinledik, Yola Gira. Evet, Aram Tigran'la başlamış olduk. Bu hafta biraz Orta Doğu konuşacağız zaten. İlk konu bölümde konuğumuz Vaak'ın Keşişyan. Vaak Halep'te büyüdü ve üniversite eğitimini de Beyrut'ta, uzun yıllarda Beyrut'ta yaşadı. Dolayısıyla şimdi şu dönemde Ermenistan'da çalışıyor. Ama Orta Doğu'yu her zaman yakından izlemiş birisi. Agos'un da eski köşe yazarlarından bir tanesi. Belki gene ara sıra da gene de yazıyor. Bazı analizlerini bize paylaşıyor Orta Doğu'ya dair ve bölgeye dair. Dolayısıyla ilk bölümde Vaak Keşişyan konuğumuz olacak. İkinci bölümde ise bir akademisyen Nesi Altaras. Nesi Altaras da geçen sene Van ve Bitlis'e bir gezi yapmıştı. İki düşünceyle, hem Van'da ve Güneydoğu'daki kadim Yahudi halkından kalan izleri araştırıyordu. Hem de Ermeni kültür mirasını araştırıyordu. Bu araştırmalarından çıkan sonuçlarda da bir iki yazıyla Ağustos'ta paylaşmıştı. Fakat Amerika'da yaşıyor bir akademisyen olarak. Bugünlere Türkiye'de. Onunla da bu gezisindeki izlenimlerini, çalışmalarını konuşacağız ikinci bölümde. Vaak'la konuşmaya başlamadan önce ben çok kısaca bu haftanın Ağustos'undan biraz bahsetmek istiyorum. Mahşetimizde Sana Saryan Han gitti gidiyor dedik. Niye böyle dedik? Çünkü Sana Saryan Han Ermeni toplumunun el konan mülklerinden bir tanesi. Sana Saryan Han'ı bilmeyen yoktur tahmin ediyorum. Hele biraz da siyasetle ilgili ise. 30'larda 40'larda biliyorsunuz Emniyet Müdürlüğü'nün bir şubesiydi. Önemli bir şubesiydi ve orada birçok insan aydın, sanatçı hem hapsedildi hem de işkenceden geçirildi. Ama Sana Saryan Han aslında Ermeni toplumunun bir mülküydü ve buradan Sana Saryan tarafından bağışlanmış bir mülktü. Mıkırdi Sana Saryan tarafından bağışlanmış bir mülktü ve gelirinin de Ermeni çocuklara verilmesi kaydıyla bağışlanmıştı. Fakat bildiğimiz süreç içerisinde Han hazineye geçti. Davalar açıldı yakın zamanda. Bu davaların ilk aşamada Ermeni toplumu lehine sonuçlanırken Yargıtay 1. Dairesi geçtiğimiz yıl tam tersi bir yönde karar vererek Han'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde kalmasına hükmetti. Fakat buna karşılık Anayasa Mahkemesi'nde Ermeni Patrikhanesi adına hukuki süreci takip edenler Anayasa Mahkemesi'ne gittiler ve aynı zamanda da idari mahkemeye dava açtılar ki eğer devlet bunda ısrarlıysa, yani Han'ın kendi uhdesinde kalmasında ısrarlıysa eğer, en azından gelirlerinin Ermeni patrikhanesine ve Ermeni çocuklarına, öğrenim göre Ermeni çocuklarına verilmesi konusunda bir dava vardı. Fakat bu davaların sonuçları beklenmeden Sana Saryan Han restorasyon karşılığı 35 yılına kiraya verilmesi kaydıyla ihaleye çıkacak. İhale 28 Ocak'ta yapılacak ve bu ihaleyi kazanan şirket burayı hem restorasyonunu yapacak hem de 35 yılına kiralayıp öyle görünüyor ki otel yapacak. Biz de bu süreci açıkçası ve eleştirileri, bu sürece yönelik eleştirileri, bu çünkü sonuçta bir Ermeni mülkü, Ermeni toplumunun mülkü, bu sürece dair eleştirileri bu hafta işledik. 6 Ocak Pazartesi günü Ermeni Kilisesi ve Ermeni toplumu bütün dünyada İsa Mesih'in doğuşunu kutluyor. Surptunut diyoruz biz buna. Kutsal doğuş ve bediliş yurtusu. 6 Ocak'ta bunu kutlayacağız. Buna dair haberimiz ve mesajlar var. Hem Patrikhan'dan hem de ruhanilerden mesajlar var. Onlara yer verdik. Bu hafta orta sayfamızda bir Huşamadyan arşivinden bir bölüm var. Huşamadyan arşiv Ermeni toplumunun kültür tarihine dair hem önemli fotoğraflar hem de önemli belgeler paylaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda da Musa'dan Kutsal Mekanları başlıklı bir arşiv çalışması yapmışlardı. O arşiv çalışmasını da yer verdik bu haftaki gazetemizde. Adalar'da faytonlar meselesi sürüyor. Hayvan hakları savunucularının bir açıklaması var. Kesin bir çözüm talep ediyorlar. Ona yer verdik bu haftaki gazetemizde. Kanal İstanbul malum önemli bir konu. Yurttaşların itiraz dilekçeleri var. Dün 3 Ocak son gündü. Fakat yüzlerce, binlerce insan buna itiraz dilekçesi verdi. Belediye de biliyorsunuz buna karşı ve bütün bilim adamları aslında buna karşı, bütün uzmanlar karşı. Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın kapsamlı bir raporu vardı buna dair. Yani Kanal İstanbul'un yaratacağı sakıncalara, tehlikelere dair kapsamlı bir raporu vardı. O rapordan biz geniş bir özeti bu hafta Ağustos'ta paylaşıyoruz. İlginç bir konu. Karun Karun olarak bildiğimiz Türkçe'de Mavi Boncuk şarkısı. Bunun aslında kökenleri çok ilginç. Bir trajik bir hikaye var bunun arkasında. Buna dair bir yazı paylaşıyoruz. Aslında Bakülü bir şairin ve trajik bir hayatı olan Bakülü bir şairin Mikail Müşfik'in sözlerini yazdığı bir şarkıymış bu. Bu da Hetk AYM'de yayınlanmıştı. Bu şarkının hikayesine dair ilginç bir yazı var gazetemizde. Pascal Törenli'yi kaybetmiştik önceki hafta. Bu hafta da Talin Sucuyan'ın Pascal Törenli'ye dair tanıklıkları ve bir anma yazısı var. Murat Ezer, fotoğrafçı muhabir Murat Ezer, Anadolu'da kalan son Ermenileri araştırmaya devam ediyor. Aralık ayı başında Sasun'a gitmişti. Sasun'da hem ata topraklarını gezdi hem de orada kalan son Ermenili izlerini araştırdı. diyoruz ve program içinde gene biz Agos'a daha değiniriz. Bu hafta ne var ne yok. Her zaman gibi Agos'u da bayilerinizden ısrarla sormanızı tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi artık konumuza geçebiliriz. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, yani İran devrim muhafızlarının önemli komutanlarından bir tanesi olan Kasım Süleymani'nin, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bütün dünyada büyük bir şok etkisi yarattı. İran, Amerikan bombardımanında öldürüldü Kasım Süleymani. Irak'tayken öldürüldü. İran tabii buna çok sert cevap vereceğini hemen açıkladı. Fakat bütün dünya Orta Doğu'da yeni ve daha kapsamlı ve daha ciddi sonuçlar olacak bir savaş mı kapıda tedirginliği, endişesi içerisinde. Amerika'nın bu operasyonu, Amerika'nın içinde de demokratların bilhassa eleştirileriyle karşılandı ama bütün dünya diken üstünde. Bugünkü bütün gazete manşetleri de Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yol açabileceği muhtemel sonuçlara ve olayın kendi vahametine dikkat çeken başlıklarla, manşetlerle çıktı. Yayının başında da söylediğim gibi Vahak Keşişyan, Orta Doğu'yu izleyen birisi uzun yıllardır. Hoş geldin Vahak Parayagar.
Parayagar, hoş bulduk. Teşekkürler.
Vahak Ermenice'yle konuşabiliriz ama dinleyicilerimizin büyük kısmı Ermenice bilmediği için Türkçe konuşacağız. Vahak Türkçe'de biliyor. Türkiye'de de yaşadı bir süre. Hala da gelip gidiyor, ne mutlu ki. Dediğim gibi de Agos'un da yazarlarından bir tanesiydi. Hala da zaman zaman bize analizler yazıyor. Evet Vahak, çok kritik bir gelişme açıkçası. Sen de tam İstanbul'dayken senle bunu konuşalım diye düşündük. Kasım Süleymani öncelikle İran rejimi açısından önemli bir figürdü. Ve aslında biz onun ismini neredeyse tabii İran'dakiler ve Orta Doğu'yu çok çok iyi izleyenler muhtemelen çok da önceden biliyordu. Ama biz son 5-6 yıldır bilhassa Suriye'de yaptıkları, yani Şam rejiminin tekrar güç kazanması adına yaptıkları. Çünkü İran Esad rejimine destek veren ülkelerden bir tanesi. Şam rejiminin tekrar güç kazanması için büyük bir çaba gösteriyordu orada.
Tabii ki.
Ama bütün bir bölgede aslında İran rejiminin önemli kritik figürlerinden bir tanesiydi. Ve onun öldürülmesi İran için hakikaten çok simgesel de bir önemi olan bir hamle Amerika açısından. Önce Kasım Süleymani'yi biraz anlatabilirsen ne yapardı, ne ederdi?
Hani aslında biz çok önemli komutan diyoruz ama çoğu gazete, çoğu işte yorumcu diyor ki İran'ın yani ikinci insanı. Khamenei'den sonra gelen ikinci isim diyebiliriz Kasım Süleymani için. Bir kere çünkü zaten bir tek normal bir herhangi bir komutan değildi. Kuds ordusunun komutanıydı. Kuds ordusu da işte devrim muhafızları içerisinde İran'ın İran dışında yaptığı işte Orta Doğu'da özellikle yaptığı işte askeri ya da stratejik siyasetinin en önemli birimi. İşte buna bağlı olan Lübnan'daki Hizbullah var. Buna bağlı olan Yemen'deki Husilerin işte oluşumları var. Haçlı Şabi var Irak'taki. Ve şimdi yeni işte Irak'ta artık Kedayb Hizbullah dediğimiz o şey var. Ordu diyelim ya da birlik diyelim. Bir de Suriye'deki İran'ın şey stratejisinin önemli oluşumları, birlikleri vesaire, rejimle çok ilişkili olan bu 4-5 ülkede 4-5 askeri ve siyasi oluşumun başında olan, bağlı olan, bunların bağlı olduğu İran'daki merkez üssünün komutanıydı. Bir cümleyle desek çok İran'ın evet en kritik isim, en kritik isim diyebiliriz İran'ın Orta Doğu siyasetinde. Kasım Süleymani'nin ismi Orta Doğu'da en çok 2000 yılında Hizbullah'ın Güney Lübnan'ı İsrail'den özgürleştirdiği gün en çok anıldı. Çünkü onun stratejisinin de ortasında olan bir isimdi. Ondan sonra çok önemli bir dönemde Kuseyir Savaşı'nın, Kuseyir çatışması mı diyelim, battle, yani böyle savaş değil de Kuseyir herhalde çatışması, Türkçe çatışmasında.
Kuseyir neredeydi?
Kuseyir Lübnan ve Suriye sınırında küçük bir kasaba diyelim ama Suriye Savaşı'nın tarihini değiştiren bir savaş, bir çatışmaydı 2013 yılında. Birincisi 2012'de o zaman rejim başarısız olmuştu. İkinci Kuseyir Savaşı işte çatışmasında Hizbullah artık girdi Suriye'ye ve Kasım Süleymani'nin stratejisiyle o belde bir şekilde kasaba şeyden alındı. O zaman tabii ki Cephat Nusra.
Evet. Evet. Ya Suriye toprakları içerisinde.
Suriye toprakları içerisinde. Evet, Cephat Nusra'nın kontrolü altındaydı.
Radikal İslamcıların kontrolü altındaki bir bölgeyi evet, Suriye kazandırma.
Kazandırdı. Hı. O da çok önemli bir yerdi. Çünkü Lübnan'dan silah ve işte savaşçıların aktığı şehir işte bölgeydi. Böyle de bunun özgürleştirilmesiyle ya da işte rejimin eline geçmesiyle.
Sonuçlanan bir çatışma.
Evet ve çok şey değişti Suriye'de. Ondan sonra artık işte 2011-2013 yılı arasındaki o rejimin her gün toprak kaybının sonu geldi. Ve tam diğer tarafa döndü işte.
Bir kırılma noktası oldu.
Bir kırılma noktasıydı ve bunda Kasım Süleymani'nin yani kendisinin stratejisiyle ve yerde olmasıyla, orada olmasıyla bir kere.
Yani Kasım Süleymani şöyle de bir figür. Yani sadece oturduğu yerden değil,
kesinlikle,
sağda.
Kesinlikle.
Her zaman sağda. Sahada.
Çoğu zaman sahada görünürdü fotoğraflar. İran'daki bir fotoğrafı bilmiyoruz mesela. Muhtemelen bir tane çok meşhur fotoğrafı var. Annesinin cenazesinde bir fotoğrafı var. Diğer tüm fotoğraflar sahalarda. Evet. Ve işte Halep 2015'in sonlarında Halep'teki o şeyin değişiminde rejimin böyle çok kazançlı çıktı. Sonucunda da büyük bir şey vardı, rolü vardı ve o da oradaydı. Yine Halep'te, Halep'in kalesinde bir fotoğrafı var mesela. Tabii bir yandan da şey de bir figür. Böyle bir imajı olan bir figür.
Çünkü bir tür efsaneleşmiş bir isim aslında, değil mi? Tabii bölgede ki, bilhassa ki. İran yanları için ya da Suriye evet. yanları için ya da Hizbullah yanları
kesinlikle.
İçin.
Kesinlikle. Çok önemli bir şey. Bir de Avrupa ve Batı'da da her zaman böyle çok mesela General of the Shadow diye bir makale çıkmış mesela 2013'te Kuzey Savaşı'ndan sonra New Yorker'da böyle 20-30 sayfalık bir makale Süleymaniye'yi anlatan bir şey ve General of the Shadows diye
gölgelerin
bir
generali gibi
evet gölgelerdeki
general
gibi bir böyle bir de bir figür. Tabii öldürülmesi inanılmaz bir kırılma noktası herkes için. Amerika içinde, İran içinde, Irak içinde, Orta Doğu içinde. Yani bundan öncesi ve bundan sonrası diyebileceğimiz bir döneme giriyoruz.
Evet, çok belli. Bu tabii İran için büyük bir kayıp ama aynı zamanda Lübnan'daki Hizbullah ve Suriye yanlısı, İran yanlısı kesimler için ama muhtemelen en az bunlar kadar da Esad rejimi için büyük bir
kesinlikle.
Kayıp olsa gerek. Evet. Çünkü yani ben de en azından kendi kısıtlı bilgimle takip edebildiğim kadarıyla son 5-6 yıldır Suriye'deki denklemin rejim lehine dönmesinde ki en kritik insanlardan bir tanesi diye anlıyorum. Ben de uzaktan izleyebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Esad için de büyük bir kayıp olsa gerek. Şimdi tabii İran, peki Amerika şimdi şu konuşuluyor. Dün de Joe Biden, eski Amerikan Başkan Yardımcısı şöyle bir yorumda bulunmuş. Eleştirirler tarzı Amerika'nın bu operasyonunu. Talaş deposuna dinamit lokumu attı Trump bu hamlesiyle diye. Bütün dünyada yani İran çok sert bir cevap verecek ve böylece yeni bir savaşın kapısı açılacak beklentisi var. Yanlış da değil herhalde bu beklenti ama önce şunu anlamak istiyor tabii insan. Amerika niye böyle bir şey yaptı? Yani Kasım Süleymani gibi yani sıradan insanların bile ismini çok iyi bildiği ünlü bir komutanı öldürülmesine ayrıca geleceğim ama niye böyle bir hamle yani öldürme koşulları Irak'ta ne yapıyordu? Bunları daha önce konuşmak gerekir bence. Ama Amerika niye böyle bir şey yaptı? Yani Trump mı bunu istedi yoksa Pentagon gibi hani Amerika'nın kurulu düzenin müesses nizam dediğimiz Pentagon'da cisimleşmiş Amerikan ordu ve istihbarat çevreleri mi asıldı bunu istedi? Trump da buna evet demiş oldu yoksa baştan beri Trump'ın zaten planladığı bir şey miydi ya da CIA ya da Amerikan dışişlerinin Amerika'daki güç dağılımını çok iyi bilmiyoruz gerçi ama yine de insan bunu bir anlamak istiyor en azından anlamaya çalışmak istiyor. Senin şeyin ne düşüncen ne bu konuda?
Bence bu şeyin Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bir kere işte Hizbullah'a yakın Şiilerin gene Şii siyasetinin diyelim Orta Doğu'daki şeyin liderlerin öldürülmesi yeni bir şey değil. İşte ne bileyim mesela 2008'de yani İmad Muğniye'nin öldürülmesi Şam'da. Ondan sonra İmad Muğniye'nin oğlu Cihad Muğniye. İmad Muğniye bir Hizbullah lideriydi. Ve Kasım Süleymani'ye çok yakın olan bir figürdü. Artık bir nevi artık böyle emeklilik bir hayat geçiriyordu Şam'da. Hı-hı. Muhtemelen siyasi başka şeyler yapıyordu. Artık sahada değildi. Çünkü şu ismi çok duyulmuştu ve İsrail'in çok büyük bir hedefi haline gelmişti. O öldürüldü Şam'da. Bir araba bombasıyla. Hı-hı. Oğlu Ahmed Mughniye öldürüldükten sonra babası İran'a gitti. Hı-hı. Lübnan'dan. Hı-hı. Cihad Mughniye ve Kasem Süleymani'nin yanında... Hı-hı. Bir şekilde eğitime geçti diyelim. 2015'te Ahmed Mughniye Cihad Mughniye de öldürüldü. Irak'ta. Yanılmıyorsam Irak'ta. Sonra böyle birkaç böyle bunlar oluyor. O anlamda çok inanılmaz garip bir şey değil. Yani tabii ki bir generalin öldürülmesi, bir devlet generalinin öldürülmesi, bir gerilla generalinin öldürülmesinden çok farklı. Ama geldiği noktayı görebiliyoruz bu şeylerin. Sonuçta İsrail'in içinde de başka yerlerde de bu insanlar hedef halindeler her zaman. Yani bu insan, bu Kasım Süleyman'ın öldürülme dosyası muhtemelen bir yerlerde masada her zaman duruyordu. Bunun fırsatı geliyor ya da buna bir buna bir elverişli bir nokta geliyor. Bir şey oluyor, uygulanıyor bu şeyler muhtemelen bir şekilde. Tahmin edelim yani. Diğer yandan da unutmayalım ki Amerika 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekildi. Bu da artık siyaset bitti mesajıydı. Ve siyasetten yapacağımız bir şey yok şeyine geldik. Tabii nükleer anlaşma bir tek nükleer anlaşmayla alakalı değil. Nükleer anlaşma sonuçta Irak'ı paylaşma siyasetiydi bir yandan da. Batı ve İran arasında. Çünkü işte Irak'a girdikten sonra Amerikalılar İran'dan ayrıca bir siyaset yapamayacaklarını gördüler. 10 sene sürdü. Milyarlarca dolar harcadılar. Geldikleri nokta yine en iyi korunan merkezlerin bombalanmasının devamı. Bu bombalanmaların durdurulması, durulması bir şekilde tabii ki İran'la anlaşmayla geliyor. Ve İran'la anlaşmanın sona ermesi bir şekilde olayın dönüp buraya geleceği artık bir slippery slope denir. Böyle artık oraya doğru kayıyor işler. Şimdi tabii ki direkt efektleri 27 Aralık'ta bir Amerikan contractor öldürüldü. Onun cevabı 29 Aralık.
Evet, yani buraya nasıl girindiğini de bir konuşalım istiyorsan. Aslında bu Irak'taki siyasetle de Irak'ta olup bitenlerle çok yakından ilgili. Çünkü Amerika Irak'a girdiğinden beri ve Saddam devrildiğinden beri aslında İran'ın oradaki Şii topluluk, Şii nüfus çok güçlü orada çünkü. Evet, Sünniler de çok güçlü, Kürtler de var Irak'ta ama güçlü bir Şii nüfus var ve Saddam'ın devrilmesinden sonra bütün analistler artık İran'ın Irak'ta çok büyük bir nüfus kazanacağını ve bir anlamda Irak'ı belki de İran'ı yöneteceğini Amerika çekildikten sonra söylüyorlardı. Evet, Sünniler buna direneceklerdi, Kürtler başka bir yol izleyeceklerdi ama...
Sünnilerin bir kısmı bu arada.
Evet. Fakat ve galiba biraz da öyle olmaya doğru gidiyordu iş. Yani Irak artık olmuştu. Yani Irak'ı büyük oranda İran'ın kontrol ettiği başbakanıyla, işte ne bileyim oradaki siyasi partileriyle, iki tane çok güçlü lider var zaten. Sistani ve bir isim daha var. Şimdi ismi aklıma gelmedi. İki tane çok güçlü Şii dini lider var zaten orada.
Musa Sadr muhtemelen.
Sadr, evet. Dolayısıyla zaten Irak'ta artık herhalde İran tamamen değilse de büyük oranda herhalde kontrolü ele geçirmişti. Ve az evvel senin söylediğin gibi bir Amerikalı orduya yakın çalışan birisi öldürüldü.
Anlaşmalı çalışma.
Haçlı Şabi tarafından öldürüldü mü yoksa kimin tarafından öldürülmüştü?
Galiba bir roketle.
Roketle. Bunun üzerine Amerika bir karşı saldırı yaptı ve Haçlı Şabi'nin birkaç...
Beş mi altı önemli işte figürleri öldürdü. Hem Suriye'de hem Irak'ta.
Irak'ta iki ayrı eşsalanlı operasyon.
Birkaç operasyon.
Bunun üzerine de geçen hafta bizimle konuşuyorduk. Bağdat'taki Amerikan elçiliği sarıldı göstericiler tarafından ve yani herkes tabii 79'daki İran'daki Amerikan elçiliğinin sarılmasını hatırladı. Amerika işte oraya ilave asker gönderdi Bağdat'a, Irak'a ve konsolosluğu koruma altına almak için. Konsolos zaten galiba Noel tatili yüzünden orada yoktu. Ama bu çok ciddi bir mesaj oldu tabii Amerika'ya konsolosluğun sarılması. Ve bunun peşine de Kasım Süleyman'ın öldürülmesi geldi. Dolayısıyla Irak'taki o asistinin az evvel bahsettiğin güç savaşıyla da biraz bağlantılı bir konu.
Kesinlikle. Bir kere Amerika'nın genel olarak Orta Doğu'daki durumuyla da alakalı. Hı hı. Çünkü Amerika şu an Orta Doğu'da her yerde kaybediyor diyebiliriz. Hı hı. Ya direniyor ya kaybediyor. Hı hı. Kaybetmediği yerlerde direniyor işte. Hı. Suriye kuzeyinde mesela, hı hı. Lübnan'da mesela, işte Orta Doğu'da şeydeki, hı. Körfez'deki, hı hı. Üsleriyle vesaire bir direniş içinde. Çünkü, hı hı. Bir şekilde
tutunmaya çalışıyor.
Tutunmaya çalışıyor. İran ve yakınlarının, hı hı. bunun içine tabii ki işte küçük yakınları da var, hı hı. büyük yakınları da var, Rusya da var. Hı hı. Daha böyle öndeler bu, evet. Şey içerisinde.
Son 5-6'nın kazançlı.
Evet, kazanç içindeler. İran, Amerika'ya bir büyük bir kazanım gerekiyordu, hı hı. muhtemelen. Hı hı. O büyük bir kazanım, işte çok büyük bir şey yapabiliriz, hı hı. Mesajı. Muhtemelen bu Süleymani'nin öldürülmesi, hı hı. şeklinde geldi. Hı hı. Çünkü Amerika'nın bir konsolosu, yani böyle düşünün, 2001'den beri bu Orta Doğu Yeni Savaşı'nda Amerika hala gelindiği noktada 2020'de, hı hı. bir konsolosluğu, Bağdat'taki konsolosluğuna helikopter gönderip koruması, hı hı. ihtiyacı duyuyor. Hı hı hı. Bu büyük bir yenilgi.
Evet.
Bu yenilgi zaten Pompeo da söyledi. Bu bizim için oyun kurallarının değiştirilmesi anlamına geliyor dedi. Konsolosluk olayından sonra. İlçilik muhtemelen. Elçilik olayından sonra. Ona büyük bir cevap gerekiyordu.
Ben ağız alışkanlığı konsolosluk diyorum ama elçilik.
Evet, elçilik yani. Yani, muhtemelen.
En basit.
Evet. Ve ondan bir şekilde böyle güçlü çıkmalı, bir kazanıma ihtiyaçları vardı. Bu, hı. da büyük bir kazanım aslında.
Şimdi, kendi açılarından.
Kendi açılarından tabii ki. En büyük gördükleri ismi, hı hı. En iyi tanıdıkları, hı hı. en iyi gördükleri güçlü, hı. İran figürü, onunla biten, o işi bitiren insanın öldürülmesi tabii ki onlar için. Bu işte bizim konsolosluk, işte elçilik, hı. şey olursa,
biz de bunu yaparız.
Biz de bunu yaparızın bir şekilde.
Fakat bir fitil ateşlenmiş oldu. Şimdi bir küçük bir sohbete devam edeceğiz. Küçük bir şarkı arası verelim. Oşana Yüvel Miriza'dan gelecek. Türkiye'de daha çok Kürtçe ve Türkçe versiyonlarla bilinen, son dönemde Onluk Kinkçiyan'ın Ermenice sözlerle seslendirdiği popüler bir şarkının Süryanice versiyonu. Seslendiren Irak'ta Bakuba şehrinde dünyaya gelen, ilgili şarkılar seçtim bak. Irak'ta Bakuba şehrinde dünyaya gelen, Bağdat'ta büyüyen, oradan Kuveyt'e, son olarak da Kanada'ya göç eden ve 2009'ları orada hayatını kaybeden ünlü Süryanici besteci ve yorumcu Oşana Yüvel Mirzalan dinliyoruz. Praşti Minnak.
Şinne varo, hayal zi بختم و از مرتع انا بند و شبرا گرشنم دایم قام آی نیلب شلدانا ادم قیتار وطانا دایم قام آی نیلب شلدانا ادم قیتار وطانا
...94.9 Açık Radyo.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Vahap Keşişen'le birlikteyiz. Orta Doğu'yu yakından izleyen bir isim. Halep'te büyüdü. Beyrut'ta hayatın bir bölümünü de Beyrut'ta geçirdi. Agos'un da eski köşe yazarlarından yayınları bahsettiğim gibi zaman zaman hala bize analizler yazıyor. Evet, bu Kasım Süleymani meselesini ve Orta Doğu'daki son durum konuşuyorduk. Şunu ben de kendi adıma düşünüyorum bir taraftan ister istemez. Trump geçen sene boyunca neredeyse büyük bir bölümünde geçen senenin ya bizim Orta Doğu'da ne işimiz var? Askerlerimizi oradan çekelim. Biz ne yapıyoruz orada? Diyor idi. Şimdi birdenbire artık Orta Doğu'ya ekstra asker gönderme durumunda kaldı ve öyle görünür ki çok daha fazla asker de gönderecek. Sen anlattın aslında uzunca bir süre, uzunca dakikalar içinde bu ne olup bittiğini aslında. Ama gene de bu soru gene de insanın kafasında bir dolanıp duruyor yani hani ne oluyor diye. Sen buna nasıl bir cevap verirsin?
Ya aslında en çok işte Orta Doğu'da işimiz bitsin dediği zamanlar en çok Suriye kuzeyindeki... Kuzeyden çekilme zamanında söylüyordu. O da gerçekten hiç kimse tam inanmıyordu. Yani bir şekilde bir azaltma, bir asker azaltma olacağını biliyordu insanlar. Ama orayı tamamen bırakıp gitmek ya olmayacağını da kendisi de muhtemelen bir yerinde bir şekilde inanıyordu. Anladım. Çünkü zaten öyle bu işlerden şimdi Afganistan'dalar, Irak'talar, Körfez'deler, Suriye'deler. Artık o kadar birbiriyle iç içe girmiş stratejilerle buradalar ki imkansız böyle bir yerden çekilecek bir yerde kalacaklar diye bir öyle bir şans da yok şimdi Amerika için. Tabii ki çok uzun vadeli bir stratejiyle ancak çekilebilir ve Obama muhtemelen bunu deniyordu. Bunu yapmaya çalıştı. Birkaç önemli adımlar attı. Bugün de bu arada işte Afganistan'dan tamamen çekilme stratejisi tabii ki Taliban'la masaya oturma pahasına oluyor. Yani yine o 20 yıl geçti üzerinden yine Taliban'la yine masaya oturup Afganistan'dan çekilmek zorundalar. Bir şekilde Irak'tan da çekilmek yine dönüp İran'la anlaşarak olacak. Yoksa zaten bu her şey boşuna onlar Amerika açısından görmek lazım. O yüzden o çekilme stratejisinin zaten işe yaramayacağını yani en azından daha çok PR olduğunu en azından bir amaç, bir umut olduğunu görüyoruz. Tabii ki Amerika her istediği gibi her şey yürüsün de hiçbir asker göndermesin isterdi Orta Doğu'da ama hiçbir zaman öyle olmayacak. Ama şeyleri, ilişkileri azaldıkça yerel şeyleri işte muhatapları azaldıkça böyle şeyler olacak. Çünkü bir şekilde artık anlaşmasız bir yerde var oldukları için... Çatışmayla var olmak zorunda kalacaklar.
Sonuçta bir işgalci güç.
İşgalci tabii ki. Evet.
Peki şimdi ne olacak? Yani şimdi herkes bu sorunun cevabını arıyor. Yanıt vermek çok zor tabii ama yine de çok büyük bir savaş bekleyenler de var. Ya işte işte İran belki hemen bir cevap vermez, ileride cevap verir, dolayısıyla bu iş zamana bırakılır diyen de var. Hangisi olacağını bilmek tabii mümkün değil biz kendi açımızdan ama sen nasıl bir düşünüyorsun, neler öngörüyorsun?
Yani aslında şimdi Amerika için işgalci güç diyoruz ama İran da Irak da bir işgalci güç. Hı hı. İki işgalci gücün Irak üzerinde, Irak'ı paylaşamama üzerinde bir şey izliyoruz. Hı hı. Aynı şey Suriye için de geçerli. Evet. Sonuçta Amerika böyle, Rusya böyle ama yerdeki halka oluyor sonuçta olacak. Bence yine olan halka olacak. Hı hı. Şimdi ne olursa olsun İran muhtemelen şimdi büyük bir böyle bir intikam adımına gitmez. Çünkü belki onu bekleniyor İran'dan. İşte İsrail'i vuracak mı? Amerika Körfez'deki güçlerini vuracak mı? Nükleer şeyi tekrar başlatacak mı? Sorular var tabii havada uçuşan. Ama sonuçta muhtemelen böyle büyük bir intikama hemen gitmesi güç görünüyor. Belki de olacak yani tabii ki kestiremeyiz. Evet. Ama stratejik olarak uzun vadede İran'ın Orta Doğu'da daha güçlü olduğunu görüyoruz. Yani aslında buna bir cevap vermese bile uzun yani bir kısa orta ve uzun vadede Orta Doğu'da İran'ın herkesten daha güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü gerçekten halkla daha yakın bir yani sonuçta Rusya Suriye'de, Amerika Irak'ta, işte bilmem bu güçler sonuçta farklı İran'dan.
Bir de Amerikan karşıtlığının simgesi haline yavaş yavaş geliyor İran. Dolayısıyla Arap halk içinde de belki bir İran'a yakınlık duyma
yani çok zor Sünni halk arasında o kadar büyük olmaz. Bir şey yok. Hı. Yani var tabii. Yakın olan Sünni gruplar da var. Hamas en önemlisi Filistin'de. Ama İran'ı çok hiç sevmeyen, İran'dan nefret eden çok Araplar var. İran'ı işgalci güç olarak görenler de var. Dün zaten komentte çok vardı öyle. O komentri de geçiyordu. Sonuçta Kasım Süleymani çoğu insan için aynı zamanda bir işte gelip herkesi öldüren giden bir insan. Yani Halep'tekiler için de bu böyle. Halep savaşının kazanılmasının en önemli faktörü fırınların ve hastanelerin bombalanmasıydı sonuçta. O olmasa muhtemelen olmayacaktı bir şekilde. Bunları da söylemek gerekiyor. Anladım. Tabii ki. Ama bir yandan da kesinlikle İran'ın Orta Doğu'da daha güçlü olduğunu, hiçbir cevap vermese bile, olduğu gibi her şey yürüse bile gidişat yine İran'a İran lehine gidiyor.
Anladım. Peki son birkaç dakikamız seninle ilgili bölümün son birkaç dakikası radyo gösteremeyecek ama son birkaç dakikada sen şimdi bir süredir Ermenistan'da çalışmalarını yürütüyorsun. Ermenistan'ın son durumunu da biraz seni bulmuşken konuşmak istedim. Tabii Paşinyan kalife devrimi sonrasında Ermenistan'dan büyük beklentiler var. Bu beklentiler kimi kesimleri tatmin etti, kimi kesimler tatmin etmedi ama... yine de bir yeni bir dönem olduğu çok belli. Artık yavaş yavaş da kurumsallaşmaya başladı kalife devrim. Yani bütün kurumlar artık kendini ona göre uyarlıyor ama eski rejimin unsurları da hala pes etmiş değil. Öyle görüyorum ben en azından. Açıklamalarla veyahut da bazı siyasi pozisyonlarla devam ettirmeye çalışıyorlar kendilerini. Son 5 dakikamız diyelim. Bir onu soracağım. Bir de ilginç bir gelişme oldu. Ani bizim Ermeni kültürünün çok önemli bir tarihsel bölgesi ve sınırda eskiden Ermenistan tarafından çok Ani'nin yakınına girilemiyordu. Çünkü orada bir Rus bölgesi vardı. Şimdi Ruslar oradan askerleri vardı. Oraya giriş çıkış şimdi daha serbestleşti ve dolayısıyla Ani'nin hemen öbür tarafından artık Ermenistan'dan çok daha rahat Ani görülebilecek hale yani bir taş atımı mesafesi neredeyse görülebilecek hale geldi. Bu ikisini şöyle kısaca bize bir değerlendirirsen.
Şimdi Paşinyan için çok önemli birkaç test diyebileceğimiz şeylerden geçtik bu geçen yıl bir buçuk yıl içerisinde. Muhtemelen en önemlilerden bir tanesi işte Taşnak Partisi'nin düzenlediği bir protesto. Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na karşı bir adımdı. Böyle bir protesto olduğu, böyle işte çadırlar kurulduğu bakanlık önünde vesaire. Paşinyan onu bir şekilde böyle üstesinden gelebildi. Hatta öyle birkaç adım da atıldı. Taşnak Parti'nin içine derinden yaralayacak birkaç şeyler de ortaya çıktı. Şimdi direkt Paşinyan tarafından geldi mi diyemeyiz. Çünkü öyle bir şey bir ilan edilmemişti. Ama sonuçta işte gençlik kollarının partinin parti yönetimine karşı çıkmasını gördük. Bu önemli bir gelişme. İşte Taşnak Partisi her zaman Yani ne kadar da az olsa şeyi tabanı. Ermenistan'da sonuçta önemli bir etkinliği olan bir parti. Onun böyle bir şey yapamaması Paşinyan'a karşı o önemli bir güç kazandırdı diyelim. Öte yandan Rusya ile ilişkilerin hiçbir şekilde kötüleşmemesi, silahlar alındı vesaire vesaire son günlerde. Ama en önemlisi Karabağ'da Rusya ile karşı karşıya daha gelmediler. Bu da önemli bir şey. Paşinyan, çünkü Paşinyan'ın en büyük diyelim ki en büyük sorun demeyelim de en büyük
başı çıkması gereken
Çıkması gereken konulardan bir tanesi Rusya ile ilişkilerin iyi tutması.
Rusya çünkü eski rejime çok yakındı.
Rusya eski rejime çok yakındı. Rusya bu rejimden çok uzaktan yaklaştı başlarda.
Havalara zıplamadı sevinçten yani.
Evet, zıplamadılar. Bir de ne olduğunu tam emin olmak istiyorlar tabii ki o zamanlarda. Şimdi artık birçok anlamda mesela işte Paşinyan çok önemli oligarklardan bir tanesiyle Samvel Garabedyan diye biri, adını da anmak zorunda kaldık. Taşir Samo denir. bu insanla yakınlaştı. Bu da işte bir şekilde artık Putin'in Paşinyan'a onay verdiği şeye de geliyor. Anlamına da geliyor. İşte birçok o ekonomik etkisi de var bunun vesaire. Bir yandan da şanslı olduğu Ermenistan. Turizm iyi geçti bu yıl. Evet. Ondan gelen kaynaklar bir şekilde sosyal amaçlarla kanalize edildi. İşte maaşlar artırıldı. Emekli maaşları, işte yaşlılara yardımlar sosyal amaçla harcandı. O tabii rejimi insanların gözünde rahatlatır.
Ani meselesini şöyle bir dakikacık konuşalım, ondan sonra diğer konumuz bekliyor çünkü.
Evet. Yani son söyleyeceğimiz sözü baştan söyleyelim. İnşallah sınırın açılmasına kadar yolu var.
Öyle mi?
Yani bir şekilde böyle şeylerle açılacak. Tabii Karabağ'da da bir gelişmeler var. Her şey ilan edilmiyor. Orada da birkaç adım atılıyor. Ermenistan muhtemelen birkaç adım atacak.
Öyle mi?
Evet.
Yani çok önemli kısmı sonra bırakmışız.
Evet. Ve bununla beraber bu sınırın neredeyse aynı günler diyelim zamanda açılması işte Rusların çekilmesi oradan. Aslında bu bir konuydu. Birkaç yıldır konuşulan bir konuydu turizm açısından. Orasının açılması, turizmi, o turistlerin oraya gitmesi, işte şimdi gümrüğe şey oluyor, yeni uçaklar gelecek. İşte Ryanair, Wizz Air başladılar. Gümrüğe çok yakın orası. Öyle bir şeyler, birkaç şeyin içerisinde bu sınırdan da işte Rusların çekilmesi aslında beklenen bir şeydi zamanla. Şimdi de oldu. İnşallah.
Evet, yani turizme yarayan bir adım gibi gözükmekle beraber aslında
siyasi bir şey de vardır.
Sınırın açılması, yani Türkiye Ermenistan
sınırından sınır bir gün açılacaksa bu adım atılması gerekiyordu. Şimdi onu diyelim o zaman.
Anladım.
Yani bir gün bu olacaktı ki sınır, orada Rus askeri no man's zone var yani. O kaldırılması gerekiyordu ki bir oraya gitsin.
Dolayısıyla biz biraz umutlanabiliriz belki.
İnşallah.
Peki. Vakişiyan, çok teşekkür ediyorum. Seninle çok böyle güzel bir ufuk turu yaptık hem Ermenistan'la hem Orta Doğu konusunda. Sena, her zaman fikirlerine değer veriyoruz ve seni burada konuk etmekte mutlu oluyoruz. Tekrar teşekkürler. Evet, şimdi küçük bir şarkı aramız var. Ne çalacağız? Onik Dinkcan'dan dinleyeceğiz Nanay. Daha sonra yeni konu ve yeni konukla birlikte olacağız.
Set feeling me, ooh dear.
Evet, Onnik Dink Cihan'dan dinledik Nanay. Radyo Agos devam ediyor. Yeni bir konu ve yeni bir konukla Nesi Altaras. Konuğumuz, hoş geldin Nesi.
Merhabalar.
Nesi Altaras bir süre önce bize Van'daki Varakavank, Ermeni kültürünün, Ermeni tarihinin önemli kültürel miraslarından bir tanesi. Biraz yıkık bir halde bir kiliseler bütünü aslında orası. Oranın son hali ve oranın bekçisinin talepleri, beklentilerine dair, oranın bir de bekçisi var, beklentilerine dair bize bir yazı yazmıştı. Gidip görmüştü orayı. Biz de kendisine demiştik ki tamam, yazın güzel, yayınladık Ağustos'ta. Bir de hani seninle radyoda konuşalım, ne yaptın, ne ettin oralarda diye. Ama fakat onun bir seyahati çıktı o zamanlar. Şimdi artık müsait. Anlıyorum ki aslında sadece tabii ki o kiliseyi görmeye gitmedi Van'a. Van ve Bitlis'ten oluşan bir gezi yapmış. Ve sadece Ermeni kültürü mirasını değil, orada başka Van'da yakın zamana kadar diyebileceğimiz, yakın tarihte yakın zamana kadar diyebileceğimiz Van'daki Yahudi toplumunun da kalan mirasını araştırmak üzere gitmiş. Onu da anladık ve konu daha da ilginçleşti bizim açımızdan. Evet Nesi, tekrar hoş geldin. Ben özetledim ama sen istiyorsan ne düşünceyle Van'a gittin? Önce öyle başlayalım. Bir akademisyensin sen galiba, değil mi? Araştırmaları yapıyorsun.
Evet, teşekkür ederim tekrar. Ben şu anda master yapıyorum. Van'a gitmemin asıl sebebi hem özellikle Yahudi tarihi açısından önemi, hem de Türkiye'de bugünkü pozisyonu. Üniversitede bitirme tezimde Türkiye'de Kürt kimliği üzerineydik ve Kürt siyasetiyle ilgiliydi. Hı-hı. O yüzden zaten bölgede gezmek istiyordum detaylı olarak. Bu yazda burada olduğum için benim için fırsat oldu. Normalde gezilen, Van'a turistik olarak giden insanların gezdiği bir sürü yeri gezdim. Ona ek olarak normalde rehberlerin götürmediği belki ya da küçük turlarda dışarıda kalan işte... Van'da Yahudi varlığı gibi daha niş konularda özellikle bakmak istedim. Bu noktada en önemli yer benim için Başkale oldu. Başkale Van'ın merkezi, en ucak ilçesi. Yani Van şehri aslında göl kenarında kurulmuş bir şehir. Van Gölü aynı ismi taşıyan göl üzerinde. Başkale ise tam tersi yönde, İran sınırındaki ilçenin adı. Kasabanın kendisi bir dağ eteğinde. Ve vadiye doğru indiğiniz zaman zaten karşı dağa başladığında İran sınırı olmuş oluyor. Van ilindeki Yahudi varlığı tamamen Başkale'de toparlanmış. Hiçbir zaman Vanlı Yahudiler Van merkezde yaşamamış aslında. Van merkez daha çok Ermenilerin olduğu, Türk ve Kürtlerin yaşadığı bir kozmopolitken, Van Yahudileri 1915-20'ye kadar 12 bin kişilik nüfusu olan bu kasabada 2000-3000 kadar kişiden oluşmuşlar. Aynı durum Hakkari'de de geçerli. Hakkari'nin bugün de zaten en büyük ilçesi Yüksekova. Cumhuriyet döneminden önce Yüksekova da Başkale'yle aynı boyutlarda, 12-15 bin arası. Ve orada da 1000-2000 kişilik bir Yahudi nüfusu var. Bu Yahudi nüfus aslında Türkiye'deki diğer Yahudi nüfustan çok sınırın hemen ötesinde
Irak'taki ve İran'daki
Yahudilerle daha ilişki halinde. Hem ticari olarak o gruplarla çalışıyor, hem de onlarla aynı dili konuşuyor. Bu grubun kendi arasında Lişane Didan veya Lişane Deni, iki tane diyalekti olan Neo Aramice, yani bir nevi Süryanice'nin Yahudi versiyonu da diyebileceğimiz çok eski ve bugün kaybolmaya yüz tutmuş bir dil konuşuyor. Bu dilin ilginçliği bu Yahudilerin buraya geliş hikayesiyle alakalı aslında.
Evet, tam onu söyleyeceğim. Yani aslında biz İstanbul, Çanakkale, İzmir, Bursa, Trakya, Edirne'deki Ladino diyebileceğimiz Yahudi toplumundan bambaşka bir topluluk, evet, diyebiliriz herhalde. Onlar sanıyorum daha eski çağlara dayanan bir göç hareketi ya da sürgün hareketi diyelim belki.
Türkiye'de buna. Bu Yahudiler iki grup var aslında, bu daha eski diyebileceğimiz. Bir Arap dilli, daha çok Antakya'da bugün varlığını sürdüren grup. Ama aslında Urfa'da, Antep'te de görebildiğimiz. Bir de Kürdistan'a yayılmış Neo-Arami dilli grup. Bunların ikisi de aslında Babil sürgününün sonuçları. Babil sürgünü işte 2300 yıl kadar önce... Evet. Birinci Yahudi toplumunun Babiller tarafından yok edilmesiyle oluşuyor. Yani bugün orijinal Türkiye'li diyebileceğimiz, evet, gruplardan bir tanesi bu Arap dilli ve Neo-Arami dilli Yahudiler.
Yani 2000 yıllık filan bir sonuçta, evet, tarihleri var. Bu aslında çok ilginç bir konu. Çok hani konuşulmamış. Yani biz okurduk işte, Diyarbakır'da Yahudiler var, Van'da Yahudiler var, Hakkari'de Yahudiler var, Urfa'da, Antep'te Yahudiler olmuş daha doğrusu var derken vardı, evet, bir zamanlar. Bunların böylece geliş hikayelerini 2300 yıllık aşağı yukarı bir çok uzun bir tarihten bahsediyoruz. Ve o kadar süre boyunca da orada varlıklarını kurmuş olmaları çok ilginç. Fakat ne yazık ki gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerekse Van, Hakkari gibi yerlerde Yahudi toplumları artık varlıklarını, yani 2000 yıl aşağı yukarı kurdular ama artık bu son her şeyin bütün çalkantılı ve etnik gruplara karşı büyük bir şiddetin baş gösterdiği son yüzyıl açıkçası böyle gruplarında artık varlıklarını koruyamamasına ne yazık ki neden olmuş. Ben şunu da biraz konuşalım istiyorum. En son ne zamana kadar orada varlardı? Van'da diyelim ki veya Hakkari'de.
Yani benim şahsen konuştuğum hem Başkale'deki insanların hatırladığı hem de İstanbul'da bulabildiğim insan arasında en son ailenin Başkale'den ayrılışı 1965-70 zamanlarında. Yani konuştuğum bir kişi mesela 55 doğumlu, Başkale doğumlu bir Yahudi. Ailesi işte o 10-11 yaşlarındayken İstanbul'a göç ediyor. Bazıları mesela Başkale'den 50'lerde Van merkeze göç edip 60'ların sonunda yine 70'e doğru İstanbul'a göç ediyorlar. Ve o zaman Van'da Yahudi varlığı bitiyor. Hakkari'de bu daha da erken. Diğer Güneydoğu'daki yerlerde mesela Urfalı İbo adlı birini tanıyorum. Aslında da Avraham ama İbrahim olarak geçmiş hep. O mesela kendini Urfa'nın son Yahudisi olarak tanıtmayı seviyor. Yani Urfa'dan taşınmış önce Antep'e, sonra İstanbul'a. 1930 doğumlu. Yani bayağı büyük. Evet. Yani 1980 sonrası Ankara'nın doğusunda Yahudi kalmadığını... kesin söyleyebiliriz.
Peki şunu anlayabiliyor muyuz? Tamam, 2000-3000 kişilik topluluklardan bahsediyorsun. Bunlar aslında bayağı büyük topluluklar. O, evet, bölge için bir kasabada 2000-3000 tane Yahudi bulunması. Ama asıl kırılma noktası ne olmuş? Yani evet, sonu Yahudileri 60'lara 70'lere, evet, kadar gelmiş ama bir kırılma noktası dersek orası ne zaman?
Şu andaki master tezim bununla ilgili aslında. Kırılma noktası tabii ki Anadolu'da, yani azınlık nüfuslarının kırılma noktası olan 1914-1918 aralığı. Yani Birinci Dünya Savaşı ile aynı anda bu nüfusta da büyük bir kopuş var. Bunun nedenleri şu anda literatürde eksik. Araştırmamda bununla ilgili. Ama yani bölgedeki büyük şiddetin buna etkili olduğu çok açık. Başkale dediğimiz yer hemen yanında Ermeni köyleri olan, büyük ihtimalle bu şiddet durumunun hissedildiği, özellikle Rus işgali ve geri çekilişi, evet, sonrasında nüfus hareketlerinin çok yoğun olduğu bir bölge. Ve zaten bu 2000-3000 kişi olan nüfusun Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımında hemen 200'lere düştüğünü görüyoruz.
O derece bir düşüş. Evet.
Çok hızlı bir düşüş oluyor.
Konuşulan dil açısından da çok ilginç. Fakat şunu herhalde söyleyebilir miyiz? Evet, farklı farklı gruplar, yani İstanbul, İzmir, Çanakkale, Edirne gruplarından farklı gruplar ama hiç mi aralarında bir ilişki olmamış? Yani bir hahambaşı çünkü İstanbul'da var Osmanlı'nın son dönemlerinde diyebiliriz herhalde. Da Cumhuriyet'in ilk yıllarında da aslında bir, yani bir temsiliyet var orada. Yani ne kadar rahat temsiliyet, o başka bir tartışma konusu ama en azından bir temsiliyet var. O temsiliyette hiç mi ilişkiler olmamış oradaki Yahudiler?
Tabii ki ilişkileri şöyle olmuş. birbirlerinin varlıklarından farkındalar. Hı-hı. İletişim oluyor. Özellikle yani dini, litürjik konularda. Ama asıl olan hanbaşının asıl görevi çünkü devletle ilişki. Hı-hı. Devlet tarafından İstanbul Fethi sonrası yaratılan patriklik, evet, gibi pozisyonlardan bir tanesi. Hanbaşılık o yüzden Osmanlı'nın daha çok metropol Yahudileriyle olan ilişkilerini aracılık, hı-hı, etmek için. Hı-hı. Zaten periferik konumda olan yani Kürdistan, hı-hı, bölgesinde devletin oradaki Yahudilerle bir ilişki ihtiyacı yok. Çünkü o bölgeyle, hı-hı, ilişki zaten Kürt aşiretleri üzerinden yapılıyor. Hatta bu konuda yakın zamanda yayınlanan ilginç, hı-hı, bir kitap var. Kürt ağalar ve Yahudi, hı-hı, Yahudi takipçileri diye. Hı-hı. Kürt ağaların bazılarının Yahudileri özellikle koruduğunu, hani benim, hı, Yahudilerim gibi, hı, yaklaştığını, eğer köylerde mesela antisemit olaylar başlayınca ağanın onları koruduğu, hı, gibi olaylar, hı, oluyor. Yani Osmanlı'nın oradaki azınlıklara olan bakış açısıyla İstanbul'daki, anladım, Edirne'deki olanlara açık bakış açısı çok farklı.
Onların muhatabı oradaki Kürt yerel eşraf, evet, yani ağalar. Evet, oradaki iktidar çünkü onlarda. Evet, şimdi küçük bir reklam ve şarkı arası vereceğiz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, küçük bir reklam var. Daha sonra da Yanis Kurtidis'ten Trapezunda Hilmerfos şarkısını dinleyeceğiz. Açıklamasını şarkıdan sonra yapacağım ben size.
Açık radyo, açık radyo, açık radyo, açık radyo, açık radyo. Açık radyo, açık radyo, açık radyo.
Radyo Agos.
Yanis Kurtidis'ten dinledik. Aslında daha da fazla dinleyebilirdik ama çok uzun bir şarkı bu. Tamamını haftaya çalalım. Daha önce de çalmıştık zaten. Trabzon'da Hilmerfos. Selanik'te yaşayan 3 Pontoslu Rum müzisyen tarafından kurulan Stop Parakat adlı grubun Dimohti Asmatatu Pontu, Pontus Halk Şarkıları albümünden bir şarkı dinledik. Trabzon için memleket özlemiyle yazılmış geleneksel bir Pontus Rum şarkısı. Trabzon'da Hilmar Rufus, yani güzeller güzeli Trabzon. Seslendiren de Yanis Kurtidis idi. Kemençede de en önemli Karadeniz kemençesi virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Costa Siamidis vardı. Evet, bu coğrafyanın bütün şarkılarına aşağı yukarı önem vermeye, seslendirmeye çalışıyoruz. Evet, konumuz Nesi Altaras. Van Yahudilerini, daha doğrusu Güneydoğu bölgesindeki yani aslında Kürdistan'ın bir devamı gibi düşünebileceğimiz bölgedeki. Çünkü asıl büyük nüfus Irak tarafında ve İran tarafındaydı Yahudiler açısından, değil mi?
Evet.
Onların devamı gibi düşünebileceğimiz Yahudi nüfusunu konuşuyorduk. Seninle dün biraz sohbet ettik aslında. Sen dün bir vesileyle bizim gazetedeydin. Dedin ki ya ben aslında Van'a gittiğimde hafızanın hala canlı olduğunu, Yahudi nüfus açısından, oranın Yahudi yerleşik halkı açısından. Evet, Yahudi kalmamış ama hafızanın hala canlı olduğunu ve hiç antisemitizmle karşılaşmadığını, hatta Nesi deyince, kendi ismini söyleyince ne falan denmediğini, gayet normal karşılandığını. Çünkü biz burada Yetvart diyoruz, ne diyorlar. Başka bir sen Nesi diyorsun, ne falan diyorlar. Nesiniz? Ben daha geçen ay 3 kere arka arkaya yabancı mısınız sorusuna karşılaştım çeşitli kurumlarda. Evet, biraz ondan bahsedebilir miyiz?
Evet, yani Başkale'de en az 1965-70 senesinden beri hiç Yahudi yaşamıyor aslında. Ama gittiğim zaman ve orada birine dediğim zaman ki Yahudi mahallesi neresi? Hemen biliyorlar. Çünkü Kürtçe mesela insanlar hala o bölgeye Mahalle Cuhuyane, yani Yahudi mahallesi olarak bahsediyorlar. Ama Türkçe ismi Kale Mahallesi. Veya dediğim zaman ki ben burada sinagog olduğunu biliyorum. Buna gezdirebilir misiniz dediğim zaman birine, hemen götürdü beni. İşte Duran Sokak diye bir sokak üstünde Kale Mahallesi'nde. Kale Mahallesi de bu yamaç üstündeki Başkale'nin en tepe noktası. Duran Sokak 9 numaradaki ev eskiden sinagogmuş. Kürtçe'de knişta, yani kiliseye benzer bir kelime aslında lingüistik olarak dedikleri. Şu an birinin evi. Dışarıdan bunun sinagog olduğunu belli edecek hiçbir şey yok aslında. Yani eğer bu bölgedeki toplumsal hafıza devam etmemiş olsaydı, biz bu sinagogun varlığından bile farkında olmayabilirdik. Özellikle beni gezdiren amcanın mesela bu konudaki yorumu, Duran Sokağı'nın adının Duran Sokak olmasına çok tepkili. Bu sokağın adının bu mahallenin kimliğini gösteren bir şey olmasını istiyor. Diyor ki, Duran nedir ki, burada Duranlar mı yaşamış demişti. Aynı şekilde mahallenin hemen arkasında yamaç devam ediyor ama yol bitiyor. Dağ eteği var. Burada eskide yayın Yahudi mezarlığıymış. Anadolu'da çok sık görülen mezarlık yok etme olayı burada da devam etmiş. Hatta spolya olayı da olmuş. Yani spolya dediğimiz başka bir inşaatta kullanılmış taşları, mesela mezar taşlarını alıp ev, cami falan yapmak için kullanılması. Hatta bu nedenle Anadolu'da bir sürü küçük yerde bir bakıyorsunuz birinin evinin duvarında birinin mezarı olabiliyor gibi konular. Aynı şekilde bütün mezarlık yok edilmiş. Mezarlığın orada olduğunu ancak defineci kazılarında kalan çukurlardan anlayabiliyoruz. Ama yine toplumsal hafıza devam ettiği için Başkale'de o, özellikle o tepenin sonuna doğru yaşayan herkes buranın eski bir Yahudi mezarlığı olduğunu farkında ve bunu biliyor. Ve hatta özellikle burada hayvan güdülmüyor. Ve hem Gezir amca bana, hem de 2011'de kalabalık bir Vanlı Yahudi'nin gitmesi üzerine onlara sitem etmişler. Buraya çit yapılsın. Çünkü hayvanlar buraya giriyor ve biz istemiyoruz. Çünkü yani onların da hoşuna gitmiyor mezarlıkta hayvan gütme fikri. Yani bu bunların hala orada yaşatılmış olması önemli. Bir de onun dışında dediğiniz gibi orada da bir ötekilik var olduğu için başka ötekileri yadırgamama gibi bir durum var. Yani bu benim için Türkiye'de bir ilkti. Yani hiçbir zaman bu kadar bir hafta boyunca kimsenin bana "Aa, ismin ne kadar acayip" dememesi.
Dememesi.
İlginç bir olay. Hatta tam tersine ben konuyu açınca, ki eminim birçok kişi için ben tanıştıkları ilk Yahudiydim. Bunun bir soru sebebi olmayışı bile başlı başına bir, yani antisemitizm konusunda Türkiye'de bir çığır olabilir.
Anladım. Kendimi rahat hissettim orada diyorsunuz,
evet,
yani.
Evet, aynen öyle.
Peki Ermeni kültürü izlene de biraz gelelim. Evet. Varaka Bank'ı gezdin. Orada Varaka Bank'ı bekleyen bir bekçi var ve onun aslında çatı yıkılmaya yüz tuttuğu için bir yardım talebi de var. Kim olursa olsun, ister Ermeni toplum ister başka bir toplum. Evet, oradaki Ermeni kültürü izlerinin de neler gördün?
Gitmeden önce ben özellikle 7 kiliseyle ilgili şöyle haberdardım. bu tapunun Fatih Altaylı'da olması meselesi evet, üzerine evet. okumuştum.
Meşhur, biz de çok zamanda konu etmiştik
evet,
onu.
2011-2012'de evet, büyük yani. Olay olmuştu. Onu bilerek Hı-hı. gitmiştim. O yüzden özellikle görmek istiyordum. Merkeze ne kadar yakın olduğunu gerçekten farkında değildim. Çünkü sonuçta okuduğumuz zaman Erek Dağı'nda, Hı-hı. işte Yukarı Bakraçlı Köyü'nde Hı-hı. 11. yüzyıldan kalma manastır. Hani evet. bunun Van merkezine olan gerçekten 10 kilometre sadece uzaklığı. Hı-hı. Hani benim bu sabah buraya geldiğim yol kadar bir uzaklıktan evet. bahsediyoruz. Ve Erek Dağı şehre çok yakın ve yukarıda olduğu için de direkt görebiliyorsunuz aslında tam olarak nerede olduğunu.
Anladım.
Varagavank'a gittiğiniz zaman mesela bekçilik yapan Mehmet Çoban buraya kendi çit yapmış. Başladığı ve bittiği yer belli oluyor. Ama deprem sonrası durumu çok vahim olduğu belli. Eski fotoğraflarına bakarsanız yedi kilisenin kenetlenmesiyle ortaya çıkmış manastır. Aslında çok büyük bir kulesi var hemen yanında. Ahtamar'da da benzeri olan Ermeni mimarisinin çok aslında belirgin bir özelliği. Evet. evet. Bu kule yıkılmış ve kolonları bir direkt olarak çitle kapı arasında yerde duruyor. Hani eski resme bakıp şu anki durumu gördüğünüz zaman o kolonları tanıyabilirsiniz. Bunun üzerine deprem sonrası olan yapısal hasar da büyük hasar bırakmış bu çatı özellikle.
Van depreminden bahsediyoruz
evet,
değil mi?
Evet, 2011 Van evet. depreminden bahsediyoruz. Depreme kadar aslında Varagavank'ın korunmuşluğu pek bir sorun olmamış. Mimarinin kendisi bozulmadan sürmüş. İçeride durum tabii farklı. Çünkü
kerisi çürüyor ne yazık
evet,
ki.
Varagavank fresk konusunda belki Ahtamar'dan daha bile zengin iç duvarların boyanması ve dekorasyon açısından. Ama giderek kararmış ve çürüme çok var. Çatı en büyük problemi.
Evet, çatı
Mehmet Çoban
çürümüş
tek başına örtmüş evet. tahtayla. Hatta bir kere örtürken çatıdan düşmüş falan. Ve şiddetli kar yağışı alacağı için kışları her zaman problem oluyormuş.
Evet.
Ben yazın gittiğim zaman mesela çatıda herhangi bir sorun yoktu aslında. Şöyle bir sorun
ama
var.
Ama yarı yarıya açık aslında.
Çatı yok.
Yok.
Çatı
yani
yok.
Evet.
Kendisi kalaslarla evet. kapatmış. Yani ışık giriyor çatıdan. Karın girmemesi mümkün değil.
Varagavank bu durumda. Senin yazında da biz gazetede ve internette yayınlamıştık ve buranın bir yardıma ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Evet, Anadolu'da çok fazla kilise var yıkık durumda. Binlerce diyebiliriz belki ara yani kimi tamamen yok olmuş kiminin sadece iskeleti kalmış kimisi biraz daha iyi durumda. Çok fazla kilise, manastır, okul binası var. Bunun farkındayız ve Türkiye'nin toplumu kısıtlı gücüyle bununla başa çıkmakta çok zorlanıyor. Ama buna benzer çok önemli komplekslerinde bir şekilde bir formül bulunarak korunması gerekiyor. Yani orada Mehmet Çavuş'un inisiyatifi dışında hiçbir şey yok orayı koruyan
evet.
anladığım kadarıyla.
Ya özellikle
yani.
Bu manastırın sadece...
Ki bu bir çok önemli
evet.
bir yer manastır.
Evet onu diyecektim. Yani bu çok önemli bir yer. Bu Ahtamar'dan 100 sene daha eski. Aşağı yukarı aynı boyutlarda ve sadece iskeleti kalmış değil. Yani artık çok geç değil Varagavank için. Hani sadece varlığı hatırlansın diye koruması gereken bir yer değil. Mimari zenginliği ve önemi hala ortada. İçindeki sanatsal varlığı hala sürüyor. Yani... Ama 10 sene sonra çok geç olabilir.
Evet. Dolayısıyla ben buradan ilgili kurumlar diyeceğim artık. Yani patrikhanenin de içinde olduğu ilgili kurumlara. Evet yani artık 10 sene sonra gerçekten çok geç olmasın. Orası çok ben de biliyorum yani okumuşluğum var. Birçok belgesel de izledim ben Varagavank'la ilgili. Ermenistan'da yapılmış ya da yurt dışında yapılmış belgesel yani kısa kısa filmler yani. Ve ne kadar zengin bir kültürel miras barındırdığını hepimiz artık biliyoruz ve yani burasının artık öncelik alması gerekiyor. Nasıl Surp Giragos için herkes elini taşın altına koyduysa Diyarbakır'daki. Burası için de herkes elini taşın altına koyabilir. Yani ben bu senin konukluğun da buna vesile olsun diye ben buradan bir çağrıda bulunmak
evet.
istiyorum. Peki yani bunun için artık hakikaten harekete geçilmesi gerekiyor. Yani 21 Patrik de madem seçildi biraz bu işlerle de uğraşsın. Evet demeç vermek şimdi onlara ilgili o konulara girmeyelim ama demeç vermek de belki kendi açısından önemli gazetelere ama bilhassa AKP yanlısı gazetelere bu tip konularda açıkçası bekliyor, destek bekliyor. En azından öncülük bekliyor. Yani parası, Patrikhan'ın parası olmadığını biliyoruz ama bir öncülük en azından yapılabilir. Veyahut da diğer ilgili kurumlar. Peki, şunu da söylemişsin sen dün ayaküstü konuştuğumuzda, Van şehrinin bilinçli olarak aslında eski Van'ın olduğu gibi bırakılması ve yepyeni bir Van yapılması senin çok evet. ilgini çekmiş. Evet, öyle enteresan.
Bu mesela gerçekten. Benim bizzat aslında bilmesem sadece görüşten anlayamayacağım bir şey. Bunu ancak Van'ın 1905-10 yılından kalma fotoğraflarını gördüğüm zaman fark edebildim. Van şehri birçok antik şehir gibi aslında surlarla çevrili olarak kurulmuş. Korunma amaçlı. Çünkü bugün bildiğimiz Van'dan önce olan eski Van denilen yer aslında Urartulardan kalma, üstüne Vaspurakan Ermeni Krallığı'nın başkenti olarak aldığı, sonra Selçukluların, sonra Osmanlıların ve aynı şehri devam ettirdiği bir yer. Van Kayası üzerinde kale kuruluyor. Van Kayası çok ilginç bir jeolojik yapı. Yani dümdüz bir göl kıyısının üstünde aniden ortaya çıkan yumruk gibi bir şey yani. Onun üstünde kale var. Çok kontrol edici bir pozisyonda. Ve diğer üç tarafa, bir tanesi göl zaten. Diğer iki tarafa aslında da çok duvar yapılmasıyla çok korunaklı bir şehir inşa edilmiş. Bu şehir binlerce sene devam ediyor. Ve aslında Van ayaklanması dediğimiz ayaklanma bu şehrin içinden başlıyor. Ancak onun ardından işte 1919-20'de şiddet sona erdiği zaman tamamen yok edilmemiş olan Van şehri bu sefer tamamen yok ediliyor. Tamamen isteyerek ve bilerek. Aslında savaşta hasar gördüğü için veya yanlışlıkla olduğu için değil. Yani biraz, yanlışlıkla olabilecek bir hasardan bahsetmiyoruz.
Biraz Ermeni izini yok etmek ve yepyeni bir şehir kurmak öyle. Gibi anlıyorum.
Yani bugün mesela Van Kalesi bir arkeolojik, Kültür Bakanlığı bir arkeolojik yer. Oraya gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Ve indiğiniz zaman karşınıza çıkan işte bölgede tabelalar gösteriyor. Eski kiliseden kalıntı, eski cami, hatta camiler de yok edilmiş. Selçuklu'dan kalma. Eski cami, eski ev. Efes daha yeni duruyor buna kıyasla.
Anladım.
Yani bu harabelerin ben size 2000 senelik olduğunu söylesem buna inanırsınız. Öyle bir görüntü var.
Halbuki değil.
Halbuki 100 senelik bile değil bazıları. Bu Van'ın toptan taşınması olayı dediğiniz gibi asıl olarak Ermeni varlığının ortadan kaldırılması ile ilgili. Çünkü bugün Van şehrine, bu göl kenarındaki bölgeden 4-5 kilometre uzakta kurulan Van şehrine işte asıl iki caddesi, Maraşlar Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet Caddesi olan Van Caddesi, Van merkeze gittiğiniz zaman birisi derse ki burası eskiden Ermeni şehriymiş. Buna dair bir kanıt bulmanız mümkün değil.
Mümkün değil.
Yani bugün Van merkezde hiçbir Ermeni kilisesi yok. Çünkü Van merkez orası değilmiş. Veya bugün Van merkezde hiçbir Ermeni mezarlığını bulamazsınız. Veya eski bir Ermeni okulu. Yani İstanbul'da burada Ermeni yaşıyormuş deyip gittiğiniz bir mahallede bulabileceğiniz hiçbir şey Van merkezde aslında yok.
Yok. Yeni Van merkezde yani.
Evet.
Böyle sıfırdan bir Van merkezi oluşturulmuş.
Aynen öyle.
Dolayısıyla evet yani bu gerçekten Türkiye'deki yani Ermenilerin kadim olarak yaşadıkları coğrafyadaki Ermeni izlerinin silinmesi ayrı mesele, sahipsiz kalması ayrı bir mesele. Fakat bir taraftan da hala direniyorlar. Varakabank'ta olduğu gibi diğer bazı birçok işte Erzincan'da, Harput'ta, Diyarbakır'da ve o bütün o coğrafyada olduğu gibi bütün o kalıntılar direniyor. Ve bunlarla ilgili de gerçekten çok büyük bir çaba gerekiyor bir taraftan. Hrant Dink Vakfı da bu konuda en azından kültürel mirasın kayda geçirilmesi anlamında büyük çalışmalar, önemli çalışmalar yapıyor. Ama bir taraftan da bunların yenilenmesi ve koruma altına alınması için de ayrı bir çalışma gerekiyor. Ben son birkaç dakikada tekrar senin Van'daki Yahudi topluluğuyla ilgili yaptığın araştırmadan yola çıkarak iki tane sorum var. Bir, ailende Van Yahudisi var mıydı ya da o bölgeden bir Yahudi var mıydı? İki, şunu da soracağım, ikisini beraber sorayım. İki, şimdi bizim Ermeni toplumu da çok göç etmiş, göç etmek zorunda kalmış bir toplum ve Uruguay'da Maraşlılar, Maraşlı Ermeniler cemaati bulursun. İşte başka bir yerde Sivas Ermeniler cemaati bulursun. Efendime söyleyeyim. Birçok yerde böyle işte Halep'te Maraşlar, Adanalılar cemaati bulursun. İsrail'de böyle Van Ermenileri, Ermeniler diyorum pardon, Van Yahudilerinin böyle veyahut da o bölgenin Yahudilerinin böyle bir araya gelip dernekleştiği ya da iç içe olduğu bir ortam var mı? Şu ilk soruyu beraber sorayım sana. Senden toplu bir cevap alayım.
Tamam. İkinciden başlayayım. Daha doğrusu da ilkinden başlayayım. Benim başka olan asıl ilgimin sebebi öyle zaten. Benim babaannem Adana doğumlu. Onun ailesi Başkaleli.
Öyle miymiş?
Adana'ya gelişleri de işte bu büyük nüfus kırılması zamanında. Bu alt üst soy ağacı çıktığı zaman asıl olarak benim Başkaleli'ye ilgim başladı. Çünkü ailemiz içinde de Van'la özellikle bir ilgi sürmemiş. Yani Adana'ya taşındıktan sonra Adanalı olmuş.
Kapanmış yani.
Evet. Ve bugün eğer hani Van Adanalı bir Yahudi ile tanışırsanız mutlaka o aslında Vanlıdır.
Öyle mi?
Yani Adana'nın yerel Yahudiler dediğimiz nüfus diye aslında pek var olan bir şey değil. Adanalı Yahudiler genelde Van'dan göçmen olanlar. Benim için Van ilgisi buradan başladı.
Dolayısıyla öyle bir bağlantı da var ailemde. Evet. Evet.
Güneydoğu'da ve doğudaki Yahudilerin İsrail olan göçü aslında çok önce başladı. Urfa pogromu oluyor 1800'lerin sonunda. O zaman büyük bir Türkiye Güneydoğu ve doğusundan İsrail'e nüfus dalgası başlıyor daha kurulmadan çok önce. O zamandan itibaren İsrail'de Siverekliler sinagogu mesela.
Öyle mi?
Veya Urfalim sinagogu gibi varlıklar görebiliyoruz. Siverek büyük bir nüfus merkeziymiş uzun bir süre boyunca. Bunlardan bir tanesi de Vanlılar tabii ki. Vanlılar daha geç göç ediyorlar. Daha çok Cumhuriyet Türkiye'sinden. Ve çoğunlukla Yeruşalim'de yerleşmiş olarak bir nüfus var ve birbirleriyle devam ediyorlar. Vanlılar sinagogu diye bir sinagog bildiğim kadarıyla yok. Ama mutlaka beraber bu konuda da hareket ettiklerinden eminim. Özellikle daha yaşlıların, ya bu Neo-Aramice konuşanların Irak ve İran'dan göçmen olan Kürdistanlı Yahudilerle olan ilişkilerini de mutlaka sürüyordur. O dil canlandırma çalışmaları bir araya getiriyor aslında bu toplumları.
Hala konuşan var değil mi o Neo-Aramice? Yani
evet,
tek
tük, hala konuşan
tek
var.
Diye bir yoksa gene iyi kötü bir nüfus var mı? Yani,
yani Ladino'dan daha azdır tamam, büyük anladım. İhtimalle. Ama özellikle Iraklı nüfus büyük olduğu için. Yani Irak'tan, Irak Kürdistan'dan İsrail'e göç eden 1952'deki nüfus 50 bin kişi kadar. Bunların hepsinin çocukları var. Ki onlar mesela çok daha kenetli. Hepsi inşaat içinde çalışıyor. Hepsi Yeruşalim'de yani Kudüs'te aynı mahallede yaşıyor.
Öyle mi?
Yani Kürdistan'dan değil mi inşaat işi bir araya gelmiş. Hatta bu işte özellikle 2017'deki Irak Kürdistan'daki referandum üzerine İsrail'in Kürdistan'a desteği falan gibi konularda İsrail'den işte Kürdistan bayrakları protesto edenlerin fotoğrafını çekildiği zaman aslında o insanlar da Kürdistanlı oldukları için bir bir Kürdistan sempatisi var. Yani hem Kürtçe konuşma çok yaygın, hem işte Duhok ve Zako'ya olan ilgi ve gitme isteği çok fazla. Özellikle İsrail pasaportlu insanlar için bu bir problem olabiliyor.
Yani Irak'tan, Irak Kürdistan'dan gelen Yahudiler referandum zamanı desteklediler mi Barzani? Yani bağımsız mı olsun istediler?
Bağımsız olsun istiyorlar. Yani aslında İsrail'de genel toplumda Kürdistanların daha çok ya Kürdistan Yahudilerin İsrail'de yaydığı fikir şu ki çünkü burada hani 100.000'den fazla bir nüfustan bahsediyoruz. 7 milyonluk bir ülke için çok fazla. Yarattıkları gündem şu ki Kürtlerde Yahudiler gibi işte devletsiz kalma durumu üzerinden.
Bir empati kurma durumu var yani.
Ve bunun üzerine o kadar yaygın ki Kürdistan'ı bir ülke olarak düşünme fikri. İbranice'ye giriş dersinde bile K ile başlayan ülke dendiği zaman hani Kenya'dan önce akla gelebiliyor.
Kürdistan anladım. Peki Nisa Altaras çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Şarkı çalamıyoruz. Evet Feryal bana çalamıyoruz diyor oradan. Peki o zaman son kısa süremizi de madem öyle 6 Ocak yayınında başında bahsetmiştim. 6 Ocak Ermeni tüm dünyada Ermenilerin Ermeni Kilisesi'nin İsa'nın doğuşunu kutladığı yani biz Ermeniler olarak 24 Aralık 25 Aralık'ta değil 6 Ocak'ta İsa'nın doğuşunu kutluyor Ermeni Kilisesi ve Ermeni toplumu. Zunun tutuyoruz buna yani doğuş dolayısıyla 6 Ocak'ta Surp Zunun dolayısıyla biz de buradan Şnorovar Surtunut diyoruz. Doğuş, kutsal doğuş ve beliriş yurtusu kutlu olsun diyoruz. Tüm dünyadaki Ermenilerin yurtusunu kutlayalım diyelim ve evet, Nesli Altaras konuğumuzdu. Van ve Bitlis'e yaptığı geziyi, oradaki Yahudi toplumu, kadim Yahudi toplumu ve Ermeni kültür mirasını yaptığı, incelediği gezinin izlenimlerini bize aktardı. Dolayısıyla da böylece Radyo Okusun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.